Ayrım 25. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer, sayfa 329. 1989 yazı boyunca Amerikalı ve Panamalı askerler uzadıkça uzayan bir irade sınavına giriştiler. Birbirlerini yol bariyerlerinde durdurdular, tutukladılar ve zaman zaman da taciz ettiler. Panama'ya yeni gelen askerlerin arasında sert aygırlar denilen, kendilerini açıkça çatışma çıkarmaya adamış bir deniz piyadesi grubu vardı. Savunma kuvvetlerini kendileri kadar saldırgan bir ruh hali içinde buldular. Sonbahar geldiğinde çürükler, kırık parmaklar ve sallanan dişlerin de dahil olduğu Panamalı askerler tarafından yapılan Amerikalılara ait bir yaralanma listesi mevcuttu. Bu tacizlere sertlikle karşılık vermeyi reddetmeleri, bazı askerlerin Birleşik Devletler Güney Kumandası'na bundan böyle Southcom yerine Wimpcom demeyi önermesine sebep oldu. Dipnot: Wimp, pısırık. Çevirinin notu. Ağustos'ta Savunma Bakanı Dick Cheney'in önerisi üzerine Bush, Southcom'a yeni bir komutan atadı. Amerikan generaller topluluğuna aşina olanlar için bu sıkı tedbirlerin yaklaştığının belirgin bir göstergesiydi. Yeni komutan General Max Thurman tek kelime dahi İspanyolca bilmiyordu ve Latin Amerika hakkında hiçbir şey bilmediğini de rahatlıkla itiraf ediyordu. Kocaman gözlüklerinin ardından yoğun bir dikkatle bakan gözleri öyle nam salmıştı ki diğer subaylar ona Çılgın Max veya Maksatullah diyorlardı. Yeni görev yerine gitmek üzere yola çıkmadan önce Genelkurmay Başkanı Amiral William Crowe ona yakın zamanda savaşın içinde olacağını söyledi. ''Harekete geçeceğiz.'' dedi Crowe ona. ''Senin işin oraları alarma geçirmek, nüfusu azaltmak, ihtiyacımız olmayanları oradan göndermek ve harekete geçmeye hazır olmak.'' Thurman 30 Eylül 1989 Cumartesi günü kumandayı devraldı. Noriega'nın da katıldığı göreve başlama töreni konuşmasında Birleşik Devletler'in Panama halkının hürriyeti pahasına iktidarı zor ve şiddet kullanarak elinde tutan bir rejimi tanımayacak ve barındırmayacak olduğunu belirtti. Ancak ertesi akşam diktatörü zorla iktidardan indirmek için eline geçen bir fırsatı reddetti. Savunma kuvvetlerinde kıdemli bir subay olan binbaşı Moises Giroldi, Thurman'a Noriega'ya karşı bir sonraki gün darbe gerçekleştirmeyi planladığını iletti. Giroldi, Panama City'deki askeri karargah olan La Comandancia'daki 200 askerlik birime komuta ediyor, Noriega'nın iç savunma hattı olarak hizmet ediyordu. Şimdi artık komutanına karşı hamle yapmaya hazırdı. Amerikalılardan tek istediği kuzeyden Panama City'ye gelen yolları kapatmalarıydı. Böylece Noriega'nın seçilmiş savaşçılardan oluşan Tugay'ı Machos del Monte onun yardımına koşamayacaktı. General Thurman bununla hiç ilgilenmedi. Panama'ya Noriega aleyhine bir Amerikan askeri harekat yönetmek üzere yollanmıştı ve Panamalı çözüme razı olacak değildi. Böyle bir çözüm Noriega'yı ortadan kaldırabilirdi ama Amerikalılar bir şey daha istiyorlardı. Panama savunma kuvvetlerinin yok edilmesi. Var olduğu sürece Noriega olmasa bile kendi başına iktidar olması ve Birleşik Devletler'in taleplerini karşılamaya istekli olmaması muhtemeldi. Daha sonra Thurman sırf Noriega'yı değil, onu destekleyen ögeleri de alaşağı etmek, PSK'yı yerle bir etmek de gerekliydi dedi. Thurman pazartesi sabahı saat 2'de Genelkurmay Başkanlığı'nı Crowe'dan henüz devralmış olan General Colin Powell'a telefon etti. Darbecilere yardım etmemenin en iyisi olacağına Powell'ı kolaylıkla ikna etti. Powell da buna karşılık Beyaz Saray'ın yanıtını şekillendirdi. Amerikalılar yol falan kapatmayacaktı. Giroldi darbesini hiçbir zaman bir Amerikan harekatı olarak tahayyül etmemişti ve Amerikalıların kendisine destek olmayacağını öğrendikten sonra da onu iptal etmeyi düşünmedi. Darbeyi sadece bir gün erteledi. Adamları Noriega salı sabahı La Comancia'ya işe geldiğinde saldırıya geçtiler. Onu 40 dakika içinde bir dizi silahlı çatışmanın ardından esir aldılar. Olayın sonrasında bir gazeteci bazı isyancılar onu hemen vurmak istiyorlardı diye yazdı. Noriega'nın gözyaşlarına boğulup hayatının bağışlanması için yalvarmasını hepsi seyretti. Onu esir alanlardan bazıları bir uyuşturucu kaçakçısının ölmeyi hak ettiğini bağırarak onunla alay ettiler. Giroldi Noriega'yı öldürmek yerine Amerikalılara teslim etmeye karar verdi. Yardımcılarından birkaçını bu teklifi General Thurman'ın sağ kolu General Mark Cisneros'a iletmeleri için kanal bölgesindeki Clayton Kalesi'ne yolladı. Cisneros onları yarım saat bekletti ve ardından Turbin'la telefon görüşmesi yaptıktan sonra Noriega'yı ancak detaylı bir şartlar silsilesi altında kabul edeceğini söyledi. Öte yandan Machos Del Monte, Turbin'in kapatmayı reddettiği yollardan Noriega'yı savunmak üzere hızla ilerlemekteydi. La Comandancia'ya yaklaştığında Noriega eski kabadayılığını yeniden takındı. Giroldi'ye onu öldürmesi için meydan okudu ve Giroldi reddettiğinde küçümsemeyle ona tükürdü. Machos Del Monte ile Noriega'ya sadık olan diğer birlikler öğleden kısa bir süre sonra La Comandancia'yı bastılar. Bir saat içerisinde tekrar ele geçirdiler. İsyanın önderlerini Noriega'nın önüne getirdiler. Giroldi aynı birkaç saat önce Noriega'nın yaptığı gibi ağlıyor ve yalvarıyordu. Komutan etkilenmemişti. ''Bıktım bu piçlerden'' dedi kendisini kurtaran askerlere. Noriega bu dediğini vurgulamak için tabancasını çıkararak isyancılardan birini yüzünün ortasından vurdu. Ardından Giroldi için ağır bir ölüm emretti. Daha sonra yapılan otopsi, idamının öncesinde Noriega'nın adamları tarafından dirseklerinin ve diz kapaklarının silahla uçurulduğunu, bir bacağının ve kaburgasının kırıldığının ve kafatasının kırılarak açıldığını gösterdi. ''Kocamın ölümünden Amerikalıları sorumlu tutuyorum.'' dedi Giroldi'nin gözü yaşlı karısı Miami'ye kaçışının ardından. ''Darbenin başarılı olması için tek yapmaları gereken şey güçlerini ve teçhizatlarını ortaya koymaktı.'' Bu hadise Washington'da bir eleştiri fırtınası kopardı. Senatör Helms Başkan Bush'un General Turman'ın ve yönetici ekibin geri kalanının bir avuç beceriksiz olduğunu söyledi. Dipnot, Keystone Cops, Amerikan sessiz sinemasına görülen beceriksiz polisler çevirinin notu. Askeri analist Harry G. Summers bir gazete köşesinde Amerikan ulusal güvenlik teçhizatının kaos içinde olduğunu yazdı. En acımasız darbe ise Temsilciler Meclisi seçilmiş istihbarat komitesinin başındaki Oklahoma temsilcisi Dave McCurdy'nin Bush'un harekete geçmekteki beceriksizliğinin pısırıklık faktörünün dirilişine sebep olduğunu söylemesiydi. Başarısız darbeyi takip eden haftalarda Panama City'ye gerginlik hakimdi. Ama bu testosteron etkisi altındaki dört deniz piyadesinin arabalarını 16 Aralık Cumartesi gecesi Marriott Oteli'ne sürmelerini engellemedi. Bunlar sert aygırların arasındaydılar ve Panamalı askerlerle yüz yüze gelme ihtimali onları küstah Rabbi Blanca kadınlarının sıkça takıldığı otel barından uzak tutmak için yeterli değildi. Barı hemen hemen boş bulunca hayal kırıklığına uğradılar. Piyadeler kanal bölgesine geri dönerlerken onları parke taşlı yollar ile çıkmaz sokaklardan oluşan bir mahalleye götüren kestirme bir yola saptılar. Kafaları karışan piyadeler kendilerini birdenbire bir bariyerin önünde buldular. Daha da kötüsü, La Comandancia'nın sadece bir bina ötesinde olduklarını fark ettiler. Yıpranmış Chevrolet'lerinin çevresine çabucak bir kalabalık toplandı. Etraflarını Noriega'nın Machos Del Monte'lerinin alameti farikası olan birbirine girmiş sakallı ve siyah tişörtlü askerler sardı. Kalaşnikovlarıyla el kol hareketleri yaptılar ve piyadeleri arabadan inmelerini emrettiler. ''Eyvah, bunlar kahrolası Machoslar!'' diye lanet okudu onları gören piyadelerden biri. ''Ateş etmeye hazırlanıyorlar!'' diye bağırdı şoför. ''Haydi defolup gidelim şuradan!'' Gaz pedalını kökleyerek bariyeri deldi. Araba karanlığın içinde kaybolurken askerler ateş ediyorlardı. Bir kurşun istihbarat subayı Teğmen Robert Pace'e isabet etti. Şoför kanal bölgesindeki Gorgas Hastanesi'ne doğru yol aldı ama yolu bulmakta zorlandı. Nihayet başardığında doktorlar Teğmen Pace'i kurtaramadılar. O gece aynı zamanda kanal bölgesindeki Amador Kalesi'nde yıllık Noel Partisi'nin yapıldığı geceydi. Bir ulak General Cisneros'a çatışmanın haberini ilettiğinde çocuklar Feliz Navidad şarkısını söylemekteydiler. General Cisneros haberi vermek için şarkının bitmesini bekledi fakat kurbanın öldüğünü söylemedi. Ardından tüm subaylara derhal görev yerlerine gitmelerini emretti ve eşlerine de eve dönerek kapılarını kapalı tutmalarını salık verdi. ''Bu her şeyin başlangıcıydı.'' diye anımsadı bir subay eşi daha sonra. ''16'sından sonra kocalarımızı sadece ara sıra görebildik.'' Teğmen Paz'ın öldürüldüğü vakitte Turman ile yeni personeli, Mavi Kaşık Operasyonu adı verilen Panama'nın Amerika tarafından topyekün istilası planını çoktan bitirmişlerdi. Plan Pentagon'daki amirler tarafından da onaylanmıştı. Başkan Bush planı yürürlüğe sokmakta kararlıydı. Gereken tek şey bir kıvılcım bardağı taşıran son damla olarak öne sürülebilecek bir olaydı. Pace cinayeti bu gerekçeyi sundu. Bush ertesi sabah Virginia Arlington'da bir askeri üsteki kilisede ayine katıldı. Gazeteciler ona Panama'da ne yapmaya niyetlendiği konusunda sorular yağdırdılar. Yanıt vermedi. Ayinin ardından kahvaltı için Beyaz Saray'a götürüldü. Bitince başkan yardımcısı Dan Quayle'i kenara çekerek Noriega'ya karşı derhal harekete geçmeye karar verdiğini söyledi. Ardından kıdemli danışmanlarını Oval Ofis'e çağırdı. General Powell mavi kaşık planını anlattı. Bu yarısı kanal bölgesinden, diğer yarısı ise Birleşik Devletler'deki üslerden gelecek 25 bin asker tarafından gerçekleştirilen devasa bir istila olacaktı. 27 hedefe eş zamanlı olarak saldıracak, Panama savunma kuvvetlerini ortadan kaldıracak, Noriega'yı esir alacak ve süratle sivil idareye dönüş sağlayacaklardı. Bush özellikle Noriega'ya yönelik daha ufak çaplı bir harekatın makul olup olmayacağını sordu. Powell olmayacağını söyledi. Zira Noriega hızlı hareket edebiliyordu ve Amerikan komandolar onu bulamayabilirlerdi. Powell sorularını cevaplamayı bitirdikten sonra Bush, "Bu herif yılmıyor," diye iç geçirdi. "Sadece daha kötüye gidecektir. Haydi yapalım bunu." Powell saat 4'te Pentagon'a dönmüştü. İlk telefon konuşmasını Panama'daki General Thurman'la yaptı. "Başkan, bardağın taştığını size muhakkak iletmemi söyledi," dedi Thurman'a. "Mavi kaşığı uygulayın." "Anlaşıldı efendim." 20 Aralık'ta diye devam etti Powell. Saat 01.00'da. Evet efendim diye cevapladı Thurman. Emri anladım. Pazartesi ve salı günleri Pentagon ile Kaliforniya'dan Kuzey Carolina'ya uzanan yarım düzine askeri üste yoğun aktivite yaşandı. Ranger'lar harekete geçirildi. Deniz kuvvetleri timleri faaliyete hazırlandı. Ve hava kuvvetleri komutanları askerlerle gereçlerini Panama'ya götürmek üzere 285 uçaklık bir kuvvet seferber ettiler. Pentagon'daki son toplantılardan birinde Özel Operasyonlar Komutanı General James Lindsay beklenmedik bir kaygı dile getirdi. Harekatın adını beğenmemişti. Bundan yıllar sonra gaziler mavi kaşıktaki yiğitliklerini anlatırken dedi yol arkadaşlarına, ne hissedeceklerdi? Bir caz ezgisinin başlığı veya uzak bir hudut kasabasının ismi gibi geliyordu kulağa. Amerikan askeri harekatlarının isimlerini yıllar yılı Pentagon'daki bir bilgisayar oluşturmuştu. Önceki Panama operasyonları için karmaşık labirent, Nemrut dansçısı, mor fırtına, kum piresi, dua kitabı, altın sülün, birinci fisür, kıdemli devlet adamı ve mücevher bıçağı gibi neredeyse bir düzine isim ürettikten sonra mavi kaşığı çıkarıvermişti. Komutanlar bu sefer bilgisayarı geçersiz kıldılar. Panama istilasının bundan böyle adil amaç operasyonu olarak bilineceği kararına vardılar. 19 Aralık Salı akşamı Colon'daki karargahta birkaç subayla Old Parr viskisini yudumlamaktayken Noriega'nın telefonu çaldı. Telefonun hoparlörünü açtı. Kurmay subaylarından biri Panama City'den arıyordu. "General, aldığım tüm belirtiler bu akşam bir ara Gringolar tarafından ciddi bir askeri hareketin gerçekleşebileceğini işaret ediyor," diye bildirdi subay. Noriega onu detaylar için sıkıştırdı. Olup biten her şeye rağmen Amerikalıların onu zor kullanarak yerinden etmeye çalışabileceğine ciddi anlamda asla inanmadı. Telefonu kapattıktan sonra bir bardak viski daha alıp sekreterinden birkaç telefon açıp neler olup bittiğini öğrenmesini söyledi. Ardından iyice kuvvetlenmiş olan hayatta kalma içgüdüsü onu ele geçirdi. Şoförünü çağırdı ve gecenin içinde kayboldu. Panama Savunma Kuvvetleri 13 bin askere sahipti. Ancak çoğu polis memuru, gümrük çalışanı ya da hapishane muhafızıydı. Sadece 3500 kadarı çarpışma için eğitilmiş veya silahlanmıştı. 20 Aralık'ın şafak öncesi saatlerinde üstlerine saldıran ezici kuvvete karşı direnmek için hiç şansları yoktu. 3000'e aşkın Ranger havaalanlarının, askeri üslerin ve Panama'daki diğer hedeflerin üstüne ve etrafına paraşütle inerek 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük savaş inişini gerçekleştirdiler. Çoğu yerde Panamalı direnişçiler ya teslim oldular ya da eriyip yok oldular. Direnmeye devam edenler Spectre hücum botlarının yıkıcı ateş gücü tarafından kısa sürede susturuldular. İstilacıların en önemli hedefi La Comandancia'ydı. Sabah saat 1'i geçerken dizi dizi tank ve zırhlı araç çevresini sardı. Silahlı birlikler yakın mesafeden takip etmekteydiler. Barikatları yerle bir ederek ilerliyor, etraflarındaki dayanıksız ahşap binaları ağır tüfek ve roket atar ateşine tutuyorlardı. Bunların birçoğunu alevler sardı. Korku içindeki sakinler sokaklara döküldü ve birçoğu silahların hedefi oldu. Ana babaları tarafından duman bulutlarının arasından çekilip çıkarılan çocuklar çığlık çığlığaydı. Silahlar gecenin büyük bölümünde parlamaya devam etti. Ranger'larla komandan Sia'nın dumanı tütmekte olan harabesine ancak saat 6'dan sonra girebildiler. La Comandancia'nın çevresi çatışmalar tarafından kasılıp kavrulmakta ve diğer müfrezeler ise ülkenin dört bir yanındaki hedefleri ele geçirmekteyken, Amerikalı komandolardan oluşan ufak ekipler Panama City'de özel görevler peşinde sessizce ilerliyorlardı. Bir tanesi Noriega'nı kaçmak için kullanacağından Amerikalıların endişelendiği özel Learjet'ini buldu ve yok etti. Bir diğeri CIA ile işbirliği yapmaktan tutuklanmış bir Amerikalıyı kurtarmak için hapishane bastı. Üçüncü bir komando birliği ise geçen sene başkanlık seçimini kazanmış, ancak göreve başlamaktan alıkonulmuş, Guillermo Endara'yı bulup iki yardımcısıyla birlikte kanal bölgesine getirecek ve yeni hükümetin başına geçirecekti. Fakat Amerikalı komutanlar bu birliği yollamak yerine daha az risk taşıyan bir fikir buldular. Üç adamı 19 Aralık'ta Howard Hava Kuvvetleri üssünde yemeğe davet ettiler. Konuklar geldiğinde Amerikalı bir diplomat onlara bir istilanın yaklaşmakta olduğunu ve Birleşik Devletler'in hükümeti onlara devretmeyi istediğini söyledi. Şaşırıp kalmışlardı. "Başıma koca bir balyoz inmiş gibi hissettim," dedi Endara daha sonra. Birkaç saatlik beklemenin ardından üç adam kanal bölgesindeki bir diğer Amerikan üssüne, Clayton Kalesi'ne getirildi. Sabah saatin 2 olmasına az kala Panama City alevler içindeyken göreve başlama yeminlerini ettiler. Clayton Kalesi sonraki 30 saat boyunca yeni hükümetin karargahı oldu. Amerikalılar ancak o vakit zafer kazanıldığında Panama'nın yeni liderlerinin Panama topraklarına dönmesini kabul ettiler. Başkan Bush o çarşamba sabahı saat 7'de Washington'da radyodan ulusa seslendi. İstilayı ancak tüm diğer yolların kapalı, Amerikan vatandaşlarının hayatlarının da ciddi tehlike altında olduğu sonucuna vardıktan sonra emrettiğini söyledi. Konuştuğu vakit Amerikan kuvvetleri tüm önemli hedeflerini çoktan sağlama almıştı. Fakat zaferin ilan edilmesini nahoş bir gerçek engellemekteydi. Noriega hiçbir yerde bulunamıyordu. Noriega'nın yakalanması görevine birkaç komando ekibi atanmıştı. Ama hiçbirine bunu başarmalarını sağlayacak zaman ve ipucu verilmemişti. Amerikan komandoları çarşamba sabahı onu ele verecek kişiye $1 milyon ödül vaat ettiler. Fakat kız arkadaşlardan, Santerio pratisyenlerinden ve askeri yoldaşlarından oluşan bağlantı ağı ona epey sadıktı. Amerikalılar onu bulamıyorlardı. Dünyanın ilgisi hemen bu büyük ödüllü kedi fare oyununa odaklandı. Noriega peşindekileri atlatmayı birkaç günlüğüne başarsa da kısa süre içinde sonsuza kadar saklanamayacağını anladı. Panama City'nin eteklerindeki ufak bir apartman dairesine saklanmış vaziyetteyken huysuzlanmaya başladı. Pazar günü öğleden sonra, Noel arifesiydi, Panama City'deki papalık elçisi Monsenyor Jose Sebastian Laboa'yı aramaya karar verdi. Laboa, Noriega ile savunma kuvvetlerini sözünü sakınmadan eleştirirdi. Ama aynı zamanda bu sürtüşmenin daha fazla kan dökülmeden sona ermesini de isteyen bir diplomattı. Noriega'ya Nunciatura adıyla bilinen Vatikan elçiliğinde sığınma hakkı sağlamayı kabul etti. Laboa azledilmiş diktatörü bizzat kendisi almak yerine Hugo Spadafora'nın ruhu için her ayinde dua eden tutkulu direniş kahramanı Peder Villanova'yı yolladı. Villanova kararlaştırılmış buluşma yerine Dairy Queen otoparkına siyah camlı dört kapılı bir Toyota Land Cruiser'la geldi. Kimseyi göremedi. Nihayet yakınlara park etmiş olan bir minibüs yanındaki boş yere yanaştı. Noriega başında beyzbol şapkası, üstünde tişört ve mavi bir şortla araçtan indi. Kapı çarparak kapandıktan sonra Villanova aleyhine bu kadar süredir bu kadar yüksek sesle seferberlik yürüttü adama bakmak için arkasını döndü. "Kim olduğumu biliyor musunuz?" diye sordu. "Evet, maalesef," diye yanıtladı Noriega ters ters. Kısa yolculuk boyunca iki adam da sessiz kaldı. Nunciatura'ya vardıklarında Noriega mihmandarlarına İspanya'dan iltica istemeye niyetlendiğini söyledi. Laboa İspanya Büyükelçisini aradı ve İspanya'nın Birleşik Devletler'le suçlu iadesi anlaşması olmasından dolayı bu talebin mantıksız olduğu cevabını aldı. Bunun üzerine Noriega Meksika'yı önerdi. Ancak Meksika Büyükelçisi kendisine ulaşılmasını engelledi. Monsenyor Laboa Noriega'ya istemediği takdirde onu kimseye teslim etmeyeceğine dair söz vermişti. Şimdi ise vazifesi kaçağı teslim olmanın en iyi seçenek olduğuna ikna etmekti. Daha sonra Noriega'nın en nihayetinde razı olacağından bir an bile şüphe duymadığını söyledi. O silahı olmadığı zaman herkes tarafından idare edilebilecek biridir diye fikrini belirtti erdemli papalık elçisi. Ancak Amerikalılar sabırlı olma havasında değillerdi. Noriega'nın Nunciatura'nın içinde olduğunu öğrenir öğrenmez etrafını çevirmek üzere birlikler yolladılar. Derken Noel gününün öğleden sonrası General Thurman'ın kendisi kapıda belirdi. 40 dakika boyunca Laboa'nın konuğunu teslim etmesi için sonuçsuzca uğraştı. Çıkmazın başlamasının üzerinden 24 saat bile geçmemişken bazı asabi Amerikalı subaylar 1956'da Budapeşte'deki Birleşik Devletler Elçiliği'ne sığınan ve 15 sene orada kalan Kardinal Josef Mindszentsy'nin hayaletini görür gibi olduklarından bahsettiler. Psikolojik savaş uzmanlarının tavsiyelerine uyan Thurman, zırhlı arabalardan oluşan bir konvoyun Nunciatura'nın çevresine, gerekirse yanlardaki kaldırımlara da çıkarak olabildiğince yakından sarmalarını ve motorlarını durmaksızın çalıştırmalarını emretti. Ardından pazar gecesi geç saatte yakınlardaki bir araziyi içindeki çalılıkları yakarak helikopter pistine dönüştürmeleri için asker yolladı. Son olarak Nunciatura'nın etrafına durmaksızın ve kulakları sağır edici yükseklikte rock müzik çalınması için dev hoparlörler yerleştirerek adil amaç operasyonunun en gerçeküstü çehresi olacak eylemi gerçekleştirdi. Danışmanlarının seçtiği kanunla savaştı ve kanun kazandı. Bir işe yaramazsın ve kaçacak yer yok gibi şarkıların adlarının Noriega tarafından mesaj olarak algılanması isteniyordu. Amerikalılar bu taktiğin Noriega'yı Nunciatura'dan koşa koşa çıkıp merhamet dilemeye geleceğini ummuş olabilirlerdi. Fakat bunun yerine Laboa'nın gürültü kesilene kadar pazarlığı askıya aldığını ilan etmesine sebep oldu. Birkaç günlük aradan sonra Amerikalılar daha diplomatik bir yaklaşım takındılar. Zırhlı arabalarını Nunciatura'dan uzaklaştırdılar, hoparlörlerini kapattılar ve askerlerinin çoğunu geri çektiler. 2 Ocak'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Lawrence Eagleburger Panama'ya ayak bastı. Aynı gün içinde o vakte kadar Noriega'yı az çok kendi haline bırakmış olan Laboa, onu teslim olma olasılığını düşünmeye teşvik etmeye başladı. Perdelerden birini açarak Noriega'ya dışarıda toplanmış, "Katil ve öldürün onu!" diye bağırışmakta olan kalabalığı gösterdi. Bir noktada Noriega'ya kaçmaya çalışırken düşmanları tarafından yakalanıp idam edilen ve ardından bir meydanda baş aşağı asılan İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin akıbetine bir düşünmesinin iyi olacağını bile ima etti. 3 Ocak günü öğleden sonra Noriega, Nunciatura'ya girişinden 11 gün sonra şarkının da dediği gibi kaçacak yeri olmadığını nihayet anladı. Teslim olmadan önce bir Katolik ayinine katılmayı rica etti. Peder Villa Nueva bunun düşüncesine bile çok öfkelenmişti. "Tanrı bu adamı seviyor mudur?" diye sordu Laboa'ya inanmaz bir tavırla. "Belli ki evet," diye yanıtladı Laboa. O akşamki ayini Laboa idare etti. Bittiğinde Noriega odasına giderek metreslerinden birinin gönderdiği düzgünce ütülenmiş bej rengi üniformayı giydi. Saat 9 olmadan kısa süre önce Nunciatura'nın kapısına yürüdü. Kapıyı açmak üzereyken Villa Nueva, Dairy Queen'deki karşılaşmalarından beri ilk defa onunla konuştu. "Sizin için her gün dua edeceğim," dedi. "Teşekkür ederim," diye cevap verdi Noriega. Ardından yenilgiye uğramış diktatör dışarıya yürüdü. Adımını elçiliğin arazisinden dışarı attığı anda Amerikalı askerler üzerine atladılar. Bileklerini arkadan birbirine bantladılar ve beklemekte olan bir helikoptere itiş kakış bindirdiler. Ertesi gün şafak sökmekteyken Miami'deki Metropolitan hapishanesinde bir hücredeydi. Bölüm 11. Bir işe yaramazsın ile ilgili notlar. Noriega'nın Amerikan derslerindeki performansı. Danger John, Our Man in Panama, How General Noriega Used the U.S. and Made Millions in Drugs and Arms. New York Random House, 1990, sayfa 38-39. Spadafora Noriega'yı suçlar. Kempe yorum yapar. Kempe, Fred, Divorcing the Director. America's Tangled Affair with Noriega. New York, G.P. Putnam Sons. 1990, sayfa 128. Rekabet yoğunlaşır. Buckley Tom, Panama, The Whole Story. New York, Simon & Schuster. 1991, sayfa 26. Dings, sayfa 182-183. Kempe, sayfa 129-130. Spadafora'nın katledilmesi. Buckley, sayfa 26-29. Dings, sayfa 217-239. Kempe, sayfa 132-150. Weeks, John ve Peel Gunson, Panama, Made in the USA. Londra, Latin America Bureau, 1991, sayfa 59-60. 1964 gösterileri. Martinez, Aristides. Panama Explodes, The 1964 Flag Riots. Wheaton, Philip E., Panama Invaded, Imperial Occupation vs. Struggle for Sovereignty'den. Trenton, N.J. Redsey, 1992, sayfa 68-76. Kuduz köpek elimizde. Dink, sayfa 239. Pişman olacağınız gün gelecek. Kempe, sayfa 143. Noriega'nın maaşı 110 bin dolara yükselir. Newsweek, 15 Ocak 1990. Noriega üstlerin kontralara yardım amacıyla kullanılmasına izin verir. Newsweek, 15 Ocak 1990. Noriega'nın yakasını bıraktı. Dink, sayfa 233. Noriega uyuşturucu kaçakçılığı işinin içinde. Dink, sayfa 14, 16, 133, 134, 149, 150, 184, 185. Kempe, sayfa 75-80. Wicks ve Gunson, sayfa 50-55. Panamalılar kontrolar konusunda yardımcı olmaya söz verdiler. Dink, sayfa 237. Politikamızı mahvediyorsunuz. Dink, sayfa 253. Panamalılar ruhlara ilgi duymakta. New York Times, 18 Haziran 1987. Diaz Herrera, Buckley, sayfa 68-75, Dink, sayfa 261-63, Kempe, sayfa 207-211. Ben bir suçluyum, Buckley, sayfa 84. Beyaz Saray suçlamaları durdurmayı önerir. Gilboa Aiton, The Panama Invasion Revisited, Lessons for the Use of Force in the Post-Cold War Era, Political Science Quarterly, 110, cilt, sayı 4, sayfa 539. Noriega neden istifa etmesin? Buckley, sayfa 97. Carter Noriega suçlamalarını engeller. Gilboa. Panamalı askerlerin sebep olduğu yaralanmalar. Buckley, sayfa 161. Harekete geçeceğiz. Buckley, sayfa 193. PSK'yı yerle bir etmek. Panama Deception, Reno Video, 1993. Giroldi darbesi. Buckley, sayfa 197-220. Dink, sayfa 369-394. Wicks ve Gunson, sayfa 86-88. Bazıları onu hemen vurmak istiyordu. Buckley, sayfa 202. Giroldi'nin gözü yaşlı karısı ABD'yi suçlar. Dink, sayfa 393. Summers ve McCurdy tepkileri. Washington Post, 7 Ekim 1989. Bu herif yılmıyor. Buckley, sayfa 231. Dink, sayfa 99. Mavi kaşık adil amaç olur. Dink, sayfa 101. Belirtiler ciddi bir askeri hareketi işaret ediyor. Murillo, L.E. The Noriega Mess, The Drugs, The Canal and Why America Invaded. Berkeley Video Books, 1995, sayfa 27. İstila, Briggs, Cadence E. Operation Just Cause Panama, December 1989. A Soldier's Eyewitness Account. Harrisburg, PA, Stackpole, 1990, sayfa 48-137. Donnelly, Thomas ve diğerleri. Operation Just Cause, The Storming of Panama. New York, Lexington, 1991, sayfa 135-379. McConnell, Malcolm, Just Cause, The Real Story of America's High-Tech Invasion of Panama, New York St. Martin's Press, 1991, sayfa 23-300. Tove, Jennifer Morrison, Operation, Just Cause, Lessons for Operations Other Than War, Santa Monica Rant, 1996, sayfa 3-29. Endara başkanlık yemini eder. Buckley, sayfa 234, McConnell, sayfa 100, Time, 1 Ocak 1990, Wicks ve Gunson, sayfa 13. Noriega Vatikan elçiliğine girer ve teslim olur. Buckley, sayfa 243-254. Dink, sayfa 364-365. Kempe, sayfa 398-417. Newsweek, 8 ve 15 Ocak 1990. Time, 8 ve 15 Ocak 1990. 25. ayrımın sonu. Sayfa 340.